Ayrım 18, sayfa 247. 6. bölüm, Efendiler. Kırılma noktası, 1. kısım. Lucania içlerine doğru yürüdüler ve de baharın içlerine. Crassus Canter içinde peşlerindeydi ve de kenar içinde. Ve tribün üstlerine kalırsa generallikten ve manevra yeteneğinden uzak. Ve lejyonları dolanan fısıldıya göre Crassus kendini Roma'da emekliye ayırmayı, savaşmayı başkalarına ve Pompeius'un dönüşüne bırakmayı planlıyordu. Bu arada Romalılar kölelerin açlık yürüyüşleri sırasında çırılçıplak soyulmuş topraklardan geçiyorlardı. Bahar dokunma hevesini kaybetmişti sanki buralara. Bir zamanların özgür yurttaşları olan aç göçebe ve haydut grupları cirit atıyordu şimdi bölgede. Evlerin ve ambarların baştan aşağı aranması, götürülebilecek ne varsa alınması, götürülemeyeceklerin de imha edilmesi faaliyetini yöneten esmer Yahudi lider ve Grek adamın zalimliklerine dair hikayelerle birlikte. Korkusunu ve öfkesini yatıştırmak isteyen Crassus bu haydut göçebelerinin bir sürüsünü ağaçlara çiviledi ve Spartacus'un izini sürmeye devam etti. Şimdiki hedefi neydi onun? Denize gitmek mi? Yoksa yine kuzeye ilerleyip Galia Cisalpina'yı aşarak daha önce anlaşılmaz bir biçimde yaptığı gibi geri dönmeden İtalya'dan kaçmak mı? Özgür lejyonlar Kuzey Lucania'da Pola kentinin yakınlarında kamp kurdu. Spartacus burada yumuşak İtalya güneşinin parıldadığı bir günde tribün üslerini çadırının kapısının önündeki alanda bir durum değerlendirme toplantısına çağırdı. Köle önderleri onun ayaklarının etrafında yere serilmiş onun söylediklerini dinliyorlardı. Ve Spartacus o esrarlı gözleriyle onlara bakıyordu. Bu yüzler onun için o kadar tanıdık bir hale gelmişti ki. Gannicus'un o boğaya benzer vahşi suratı, Gershom'un zayıf Yahudi siması, Cleo'nun ince alaycı profili, Castus'un açık tenli hoş yüzü, Oe Namus Regium'da ölmüştü. Kölelerin kampında her tarafı örse inen çekiç ve kılıç bileme sesleri kaplamıştı. Bahar ve efendilerle savaşma vakti yine gelip çatmıştı. Spartacus kısa ve yalın konuştu. Yarın Roma üzerine yürüyeceğiz. Toplantıya Strategos'un planlarını dinlemeye gelirken kafalarında onların içeriğine dair çeşitli tahminler vardı. Ama bunu kimse tahmin etmemişti. Bir süre hiç kimse bir şey demedi. Sonra Cleon konuştu o ince hadım sesiyle. Başka bir yol yok ama sanırım böyle düşünen bir tek ben varım. Kadeşli Gershom'un alaycı bakışları herkesi tek tek dolaştı. Öyle mi? Roma'yı şöyle gizlice bir seyretmeye gidiyoruz yani gene. Ve dudaklarımızı yalayıp kaçarcasına uzaklaşacağız oradan yine demek. Daha önce yaptığımız gibi. Bu kez kaçmayacağız dedi Spartacus. Özgür lejyonlarda farklı bir hava var şimdi. Bu doğruydu. Regium'da geçen aylarda ateşte kızdırılıp kaynak yapılmış bir kılıç gibi olmuşlardı. Ama Roma, çılgınlık bu. Gannicus'tu lafa giren, Cleon ve Gershom'un güneyli mizaçlarıyla acınası ve aşağı buldukları o alışılmış, ateşli, boğa böğürtüsünü andıran tarzıyla değil, gücün ve kendinden emin olmanın soğukkanlılığıyla konuşuyordu. Söylediğini tekrarladı. Çılgınlık bu ve benim lejyonlarım bunun içinde yer almayacak. Gershom ona baktı. Konseyi tehdit mi ediyorsun? Cermen güldü. Tetonlar ne yapıp ne yapamayacaklarını söylemek için tehditler savurmaya ihtiyaç duyumuzlar. Sonra Castus konuştu. Galyalılar da öyle. O anda Spartacus hariç herkes şaşkınlık içinde ona baktılar. O ki bugüne dek kör bir bağlılıkla Trakyalı'nın peşinden gitmişti. O ki şerefli bir general olmak varken köle kamplarının açık alaylarından muhatap olmuştu. Spartacus'un bakışları tribün üstlerini tek tek dolaştı. Gözlerindeki karanlık ışıltılarda hafif değişiklikler vardı. Kasvetli ve derin ama yine de bir yılanın gözlerindeki parıltıyı taşıyan bakışlardı bunlar. Roma üzerine yürüyeceğiz. İşte o anda Castus kıpkırmızı oldu ve ayağa fırladı. Sesi birden nöbetçileri yerinde sıçratan ve köleleri saran tiz bir çığlık halini aldı. O kadar ki insanlar seyretmek ve konuşulanları duymak için belli bir mesafede biriktiler. Rex Servorum, Biz senin ve şu adım kötü adamının planını biliyoruz, Spartacus. Fakat bunun içinde yer almayacağız. Sen Roma üzerine yürüyüp altın ve onların lejyonlarında bir generallik karşılığında bizi efendilere satmayı düşünüyorsun. Biz bu oyunun içinde olmayacağız. Bunlar özgür lejyonlar, Spartacus. Senin lejyonların değil. Biz kuzeye gidiyoruz. Bizi bir daha asla görmeyeceksin, duydun mu? Bir daha asla. Galyalı'nın dudaklarında bir köpük parçası birikmişti ve Kleon onun gözlerini çıldırmış bir köpeğinkiler kadar kocaman açıldığını gördü. Toplantıdakiler şaşkınlık içinde oturuyorlardı. Derken Gannicus ayağa kalkıp Castus'un yanında durdu. ''Ben de aynısını söylüyorum. İstiyorsan Roma'ya saldırabilirsin ama bunu bizim lejyonlarımızla yapamayacaksın.'' Fakat şimdi Gershon Ben Samballat ayaktaydı. ''Sizin lejyonlarınız, sizin köle köpekleriniz ha? Siz ve lejyonlarınız strategos olmadan nereye gidebilirsiniz ki siz? Lejyonlarınızı İtalya'dan çıkarabilir misiniz? Sizin onları götüreceğiniz tek yer Çarmı.'' İyalı olup biteni seyretmiş, konuşulanları dinlemişti. Dışarı çıktı ve gladyatör muhafızları topladı. Koşarak gelip çadırın etrafını sardılar ve onların görünmesi üzerine Gannicus'un yüreğine bir korku düştü. Dudaklarını yaladı, o boğa gibi cesaretine rağmen birden kuruyuvermişlerdi. Spartacus konuştu tekrar. Roma üzerine yürüyeceğiz. Ayakta kalmak istiyorlarsa özgür lejyonlar için başka hiçbir yol yok. Ve Galyalılarla Tötonlar bizimle gelecek. İster onlara şu an liderlik eden tribünüslerle, ister onlarsız. Ayağa kalkmamıştı, yukarı doğru bakmıyordu. Ama Gannicus'un yüzünden kan namına ne varsa çekildi ve o mesafeli ve soğukkanlı Kleon bile gladyatörün sesindeki buzdan ifade karşısında bir korku ısırığı hissetti yüreğinde. Kimseden çıt çıkmıyordu. Derken bakışları gladyatör muhafızları dolaşan Gannicus tekrar dudaklarını yaladı. ''Strategos sensin, dediğin gibi olsun Spartacus.'' Trakyalı bakışlarını Castus'a çevirdi. ''Ya sen?'' Castus da gözlerini dikip ona baktı. Bir türlü anlamamıştı. Hiç mi anlayamayacaktı? Ve belki o anda sadece bir anlık olsa da Trakyalı anladı. Gözlerinde öyle bir bakış belirdi ki Castus bunu okudu. Ve o anda yeniden köpük toplandı dudaklarında. Fakat yalayıp temizledi onu. Fısıltıyla konuştu. ''Lider sensin.'' ''Yürüyüşe yarın geçiyoruz.'' dedi Spartacus. ''Crassus şimdiden bizimle aynı hizada. Bizim Velites onları sağ tarafımızda görmüş bulunuyor. Fakat bu gece kamp kurdu ve planımız hakkında hiçbir bilgisi yok. O yarın kampını toplayana kadar biz Roma yolunda olacağız.'' İkinci kısım. Fakat o gece gladyatörün yüreğini büyük bir yorgunluk kapladı. Roma üzerine yürümek üzere bütün planlar yapılmış ve yarın yaklaşmıştı. Yarın, sonsuz yarınlar. Sahiden Roma'ya yürüyüp onu ele geçirecek, Tiber'in canavarını öldürerek efendilerin hakimiyetine ilelebet son verebilecekler miydi? Nasıl bir huzur ya da rahatlık veya keyif bulacaktı kölelerin yaşadığı bu çekişmenin ortasında? Onlar sahiden mi köleydiler yoksa sadece hatıralarının mı kölesiydiler? Ve birden aklına ve sadece onun aklına akşam karanlığıyla gelen zayıf gölgeler gibi Elpinise ve Krixus onun efendiler tarafından katledilen sevgilileri düştü. Daha evvel huzuru uzun sessizlikler içinde birbirini anlamayı onlarla bilmişti. Onlar onunla birlikte yemeğe oturmuş, sevgilerini ve korkularını anlatmak için sözcüklere hiç gerek duymamışlardı. Ve Spartacus yüksek sesle inledi. O karanlıkta bunu duyan Trakyalı İyalo dehşete düştü. Gidip Strategos'a şarap götürdü. Fakat Spartacus ona gitmesini söyledi. Sesinde İyalo'nun daha önce hiç tanık olmadığı kadar yoğun bir ıstırap vardı. Ufak tefek hizmetçi kız Mella fısıldayarak yaklaştı İyalo'nun yanına. ''Strategos iyi değil.'' dedi İyalo kıza. ''Ya Gannicus onu zehirlediyse?'' Fakat ufak Siculi hizmetçi efendisinin derdini tam olarak bilmese de sorunu daha iyi anladı. Onun yanına gideceğim dedi ve de öyle yaptı. Ve onun yanına diz çöktü. Ve Spartacus karanlıkta onun dokunuşuyla harekete geçti ve elini kızın omzuna koydu ve yüzünü kapattı ve tekrar inledi. Ve saatler geçip gider ve gece tükenirken arada bir o tarafa bakıp da Strategos'un hala kızın omuzlarını sıktığını görmek İyalo'ya daha da dehşet veriyordu. Kız dizüstü hiç kımıldamadan duruyor. Hoş saçları Spartaküs'ün karanlıklar içindeki başına dökülüyor. İkisi de dışarıdaki uyuyan dünyaya inat uyumuyorlardı. Yeryüzü sabaha doğru yuvarlanırken İyalos üzgün gözlerle onlara baktı. Erken saatlerde doğu kamplarından yoğun ayak patırtıları yükseldi. Fakat boru çalmadı ve Trakyalı muhafız bunun sadece görevden dönen veya göreve çıkan Velites'in gürültüsü olduğunu düşündü. Az sonra Mella çadırdan dışarı çıktı. Artık uyuyor. Trakyalı baktı ve onun sahiden uyuduğunu gördü ve birlikte üzerine bir örtü örterek onu bıraktılar ve Mella da uzanıp uykuya daldı ve doğu kampındaki adamların gürültüsü yok olup gitti. Güney girişine yakın bir yerdeki çadırından Kleon da duymuştu sesi, o da uyumamıştı. Bütün gece uzun süre önce Sisalpin Galya sınırlarından Roma'yı fethetmek üzere geri döndüklerinde kaleme aldığı o kocaman Lex Servorum'un sayfalarını bir açmış bir toplamıştı. Bir sandıktan çıkardığı tomarın daha şimdiden solduğunu, sayfalarının kenarlarının özgür lejyonların bir o yana bir bu yana yürüyüşleri sırasında bir miktar katlanıp kırıştığını gördü. Gece boyu onu okudu ve maddeleri üzerine hayaller kurdu ve biraz kestirdi. Ve hain şafağın rüzgarı gelip havayı canlandırdığında uykudan uyandı ve kafasından herhalde onu Lexi'nin uyuttuğu düşüncesi geçip yüzünde alaycı bir gülümseme belirdi. Çadırından dışarıya bakarak gecenin yarılışını seyretti ve İyalo gibi doğu yönündeki gürültüyü işitti ve bu saatte bu kadar çok sayıda Velites'in göreve çıkmasına şaşırdı, sonra tekrar uzanıp uykuya geçti. Yanındaki Judith tarafından uyandırılan Kadeşli Gershom da duydu gürültüyü. O doğu kampına Strategos'un çadırından da İyalo'nun çadırından da daha yakındı. Kalktı ve girişin oraya gitti ve dışarı baktı. Fakat herhangi bir bağırtı, çağırtı, uygun adım yürüyüş sesi yoktu ve kampa bir saldırı da söz konusu değildi. Bu arada alçak bir sis tabakası gelmiş ve kamp yerini parça parça kaplamıştı. Bu yüzden etrafı pek iyi göremiyordu. Havayı kokladı, içinde şafağın kokusu vardı ve Judith'in yanına onun ılık hoşluğuna geri döndü. Bir elini onun kalbinin üzerine koydu ve kadın uykuda ona doğru döndü. Ve Gershom onun rahminden çıkan ölmüş çocuğunu hatırladı ve kabaca sert bir biçimde ona arkasını döndü. Roma ve yarın. Ve Trakyalılar da duydu onu. Spartaküs'ün çadırının etrafına sıra sıra dizilmiş barınaklarında yatıyor ve rüyalarında çukurları, Ergastulum'u görüyorlardı. Bu düşler dünyasında bir kısmı Trakya ve Yunanistan'da, bir kısmı şimdi rüzgarların yükselen bahar kokularıyla oynaştığı ve avcıların yeşil, sık çalılık ve ağaçlıklarda yabani domuz yakaladığı Stiria'da geziyordu. Bazıları ise İskityalıydı ve rüyalarını pırıl pırıl ılgınlarıyla ovaları ve geceliğin kişneyen vahşi atlar süslüyordu. Bazılarının düşlerinde kadınlar veya şehvet ve şarap ya da hayatlarına giren gözyaşları ve korkular dolaşıyordu. Çeşit çeşit rüyanın heyecanı arasında Trakyalılar doğu taraftan gelen şafağın kıyısında yürüyen sert ayakların gürültüsünü işittiler. İberyalı Titül de işitti onu. Eskiden Turi'de yatak kadınlığı yapmış, uzun boylu beyaz ve sevimli bir Grek kadın köleyle yatıyordu. Onun kollarında, onun o ateşli ve tamamen teslim oluşunda, kendinin o akıldan çıkmayan ve insanı gölge gibi takip eden tanrısına bir tür adakta bulunuyormuş duygusu yakalıyordu. Ve kadın yataktan hafızasında kalan gün ışığının yüzündeki utancı aydınlattığı günlerdeki gibi yorgun ve çürükler içinde kalkıyordu. Fakat yine de İberyalı'nın tanıdığı yaşamın karanlık şehvetine karşı hissettiği özlem yüklü bir şehvetle ona dönüyordu. Ve pençelerindeki beyaz bedende kendini kaybeden kabile adamını bir titreme ve sarhoşluktur sarıyordu. Şimdi dikkat kesilmiş dinliyordu. Başını tehlike işareti almış biçimde dikmiş ve kendini kadının kollarından sıyırmıştı. Ve altında birlikte uyudukları dallardan ve çimen parçalarından yapılma barınaktan dışarı bir kedi gibi süzüldü. Bu saatte Velites harekete geçer miydi? Sis geçip gidiyordu, yürüyen ayakların sesi gibi. Fakat Titül kamp boyunca hızla koşup köle ordugahının korkuluk duvarıyla çevrili kenarındaki doğu kapısına ulaştı. Gece Galyalıların nöbetçi olarak bırakıldıkları kapıyı terk edilmiş vaziyette buldu. Durup Gladius'u elinde dikkatli gözlerle etrafı kolaçan etti. Işık artıyordu, dumanlar çekiliyordu. Onların gidişiyle birlikte tuhaf bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Galyalılarla Tötonlar gece kampın kuzeydoğu bölümüne yerleşmişlerdi. Akşam olunca çimenli keseklerden bu kuzeyli halklara özgü tarzda küçük evler yapmış, gece çöktüğünde her Centurion'un etrafında küçük halkalar oluşturup şarkı söylemiş ve saçlarını örmüşlerdi. Ateşlerden yayılan kızıl ve altın rengi ışıklarda yıkanan beyaz göğüslü yarı çıplak Galyalı kadınlar ve ayaklarının dibinde çıplak çocuklar. Bin kez tekrarlanmış bir manzara. Şimdi ise... Şimdi kampları sabah güneşi ve havada çığlık atarak dolanan leşçil kuşların altında ıpıssız bir vaziyette yatıyordu. Fakat kuzeydoğu yönünde ufka doğru uzanan ve onu bırakan insanların görünürde olmadığı bir iz oyulmuştu yere. Castus ile Gannicus lejyonlarını köle ordusundan çekmişlerdi. Üçüncü kısım. Süvarilerden onlarla giden yoktu. Yine de son zamanlarda köle ordusunun cenahlarını taciz eden hareketli keşif kolları yürüyüşlerini engellemeye kalkışmadı. Hem o gün hem de ertesi gün bütün bölgenin tuhaf denecek kadar boş ve hareketsiz olduğunu gördüler. İlk gece kamp kurduklarında kazıklı siperler diktiler yine. Fakat bu sefer efendilere değil, Spartaküs'e ve onunla birlikte kalan köle lejyonlarına karşı... Onun peşlerine düşeceği konusunda ne Castus'un ne de Gannicus'un bir şüphesi vardı. Saldırmayacak fakat kuvvetlerini kendi tarafına çekmeye çalışacaktı. İlk başta kamptan gizlice ayrıldıkları sabah Spartaküs'ün emriyle yola çıktıklarını yaymışlardı. Onun isteği üzerine Pisenum'da bir kenti ele geçirip tutacaklardı. Fakat artık kendine dokunulmaması karşılığında onları efendilere satmayı planlayan gladyatörden ve lejyonlarından korunmak için iyice kuzeye, İtalya'yı aşıp dağların ötesine gitmekte olduklarının bilinmesine izin vermişlerdi. Bu haberleri duyan Galyalılar bir konsey topladılar. Castus kendi hikayesini anlatırken Gannicus'un Cermenleri bir kenara çekildiler. Sonra bir Galyalı ayağa kalktı ve oradakiler onun Brennus'un kardeşi, efendilere karşı öfkesi, arkadaşları için bile her türlü sınırın ötesine geçmiş yaralı köle olduğunu gördüler. Şimdi dobra dobra konuşuyordu. Gladyatörle olan çatışma bize ancak şimdi anlatılıyor demek. Neden daha önce bahsedilmedi bundan? Eğer uzaklara çekip gitmek isteseydik bunu senden farklı bir liderin komutası altında yapardık, Castus. Mesela Crixus'un. O gladyatöre güvenirdi. Peki kim inanır şimdi Spartaküs'ün bize ihanet edeceğine? Fakat bir başkası daha ayağa kalkıp oradakilere seslendi. Castus'un baş tribünüsüydü bu. Ve kısa sürede nasıl beyaz dağlara ve onların ardındaki dünyaya ulaşabileceklerinden, mutedil güneşi ve mis kokulu yağmurlarıyla Galya'dan, etrafı kazık ve sırıklarla muhafazalı şehirlerde ve avcı kulübelerindeki onur ve güvenlik içindeki hayattan ve efendilerin bir daha yelken açmaya asla cüret edemeyecekleri uyuyan denizlerden söz etti. Ve Galyalılar dinledi ve bir şairin dudaklarından dökülür gibi güzel bu sözcükler karşısında göz pınarlarında yaşlar birikti. Ve bağırarak meselenin Greg Cleo'nun onlara öğrettiği tarzda oylanmasını istediler. Ve her bir Galyalı eline ufak bir taş alıp iki kümeden birinin içine attı. Kümelerden biri Spartaküs'ün komutası altına dönmek, diğeri ise Castus'un liderliğinde Galya'ya gitmek isteyenleri gösteriyordu. Ve kısa süre sonra biriken taş yığınlarının boyutuna bakınca bir gülüşme uğultusu yükseldi. Zira Spartaküs'ün ordusuna geri dönmek isteyenleri gösteren yığına ancak 100 tane kadar taş atılmıştı. Fakat Brennus'un erkek kardeşi mızrağını büyük taş yığınının ortasına savurdu. Öyle ki silahın sapı titreşimler içinde dimdik dikildi ve bir nara savurdu. Bunun çılgın bir adamın lafları olduğunu düşünseler de söyledikleri kafaları karıştırdı. Vae victoribus, yani vah kazananlara. Fakat yine de o ve Spartaküs lehine oy kullanan diğerleri, yürüyüş yeniden başladığında kuzeye doğru eğilmiş omuzlarla atını sıvıran tribünüsleri, Castus'un ardından giden arkadaşlarıyla birlikte yola devam ettiler. İkinci günün akşamına doğru alçak tepeler arasından uzanan alçak bir geçide vardılar. Aşağıda uzakta geniş bir çarşafı ve kuş yuvasını andıran, etrafını köylerin süslediği suyun parıltılarını gördüler. Bu Lukanya gölüydü ve Birleşik Lejyonlar ona doğru inmeye başladılar. Bölge şimdiye kadar yarım adanın öteki tarafında cereyan eden köle savaşlarının etkisini hissetmemişti. Gölün yakın tarafına yukarı köyleri yakarak, ambarları talan ederek, kaba saba köle alemlerini görür görmez kaçmama hatasına düşen efendileri öldürerek ilerlediler. Gannicus'un lejyonunun işareti çekiçle işlenmiş bir vahşi domuz, Galyalılarınki ise uyuklayan ana tanrıçaydı. Akşamın gelmesiyle birlikte köleler küçük bir köyün yıkıntıları arasında kamp kurdular. Büyük şarap mahzenleri bulundu ve Galyalılarla Tötonlar buralardan aldıkları şaraplarla eğlendiler. Yaktıkları ateşler geniş bir kırsal bölgeyi uyanık tutmaya yetiyordu. Ilımlılığı daha evvel lejyonu içinde alay konusu olan Kastüs, Gannicus'la oturup içti. Trakyalı'nın elinden çektiği ve katlanmak zorunda kaldığı utancı ve aşağılanmayı anlatırken, nefretten gözlerinin kenarları kıpkırmızı oldu. Ve Gannicus kendisinin de bu tür şeyleri yaşamak zorunda kaldığını hatırladı. Ve birlikte gladyatöre ve onun ordusuna artık dudaklarından iyice aptalca küfürler dökülene kadar lanet okudular. Kambur ayın altında gece boyu süren cümbüşün gürültüsü yankılandı durdu etraflarında. Derken artık gürültü giderek bitmeye yüz tuttu, nöbetçi ateşleri de sönmeye. Brennus'un kardeşinin ve 100 kişilik grubunun tuttuğu köyün uzak kapısının başı hariç. Galyalı uyuyamıyordu. Bakışları yanmış giriş kapısından dışarı, suyun gece kuşlarının çığlık attığı, uzun otların bahar gecesi rüzgarında hışırdayarak sallandığı bölümüne dikilmişti. Tüm yeryüzü boğazına yapışan kuru, giderek artan bir koku yayıyordu. Bu kendi gençliğini toy bir delikanlı olduğu günleri hatırlattı ona. Başına musallat olan, gut yaralarından eziyet çeken kimse yoktu o zamanlar. Sadece yurdunun ormanları ve akları ekili tarhları ve güneşte oynamak ve gözettiği ve kavga ettiği ve çok sevdiği Brennus'un kirli gülen yüzü ve rengini bizonların böğürdüğü ormanlardan alan ışık ve o sabahın kenarındaki soğuk vakitte Brennus'un kardeşi hıçkırıklara boğuldu. Sonra ağlamayı bırakıp başını kaldırarak kulak kesildi ve arkadaşlarını da dinlemeleri için seslendi. Lejyonerlerin koşu düzeninde ilerleyen bir sürü ayağın gök gürültüsünü andıran sesiydi bu. Derken Brennus'un kardeşi gölün bataklık kıyısının oradan gelen miğferlerin parıltısını gördü. Zira sabah yaklaşmıştı. Crassus'un ordusu kampa saldırıya geçmişti. 4. Kısım. Köle ordusunun Galyalı ve Töton lejyonlarında yaklaşık 18 bin adam vardı. Bağırtılar ve savrulan kılıçlar hala gölgeler içindeki gölün loş ışıklı kıyısında uykudan henüz uyanmış köleleri ilkin afallattı. Fakat onlar silahlarından ayrı yatmamayı ya da tribünüslerinin toparlanma naralarının anlamını bilecek kadar uzun zamandır ayaklanmanın içindeydiler. Bir kumandan haykırdı ve adamları onun etrafına toplandılar ve Romalıların Gladius hücumunu bir mızrak ve uzun kılıç halkasıyla karşıladılar. Fakat Gannicus bir ölü gibi yatıyordu. Uyandırmak için yüzüne birçok kez su boca etmek zorunda kaldılar. Uyanınca da öylesine homurdandı, öylesine çılgınca bağırıp çağırdı ki köle tribünüsleri ondan kendilerine bir hayır gelmeyeceğini anladılar. Tribünüsler olanca yoğunluğuyla süren Romalı hücumu karşısında artık morallerini yitirmeye başlayan birliklerinin başına koştular. Seher vakti göl kenarında süren çarpışmanın sevk ve idaresini üstlenen bizzat Crassus'tu. Küçük bir tepenin üzerinde atının eğerine kurulmuş, parlak hırslı gözlerle seyrediyordu olup biteni. Velites'i Galyalı ve Töton lojyanlarının köle ordusundan ayrıldıkları haberini ikinci gün ulaştırmıştı ona. Ve ilk önce onları Spartacus'un gönderdiğini düşünerek onlara karşı herhangi bir harekete girişmedi. Derken arkadaşlarından ayrı düşmüş bir Galyalı Velites tarafından yakalanıp Crassus'a getirildi ve eyalet preatörü Strategoi Gannicus ve Castus'un Trakyalı ile bozuştuklarını ve İtalya'yı boydan boya geçerek kendi ülkelerine kaçmayı planladıklarını öğrendi. Crassus bu ayrılıkçı kölelerin avucunun içinde olduklarını görüyordu. Yine de onları temkinli bir biçimde takip etti. Gannicus da Castus'un ne yapabileceklerini bilmiyordu ve karşısında hala hem de daha ciddi bir biçimde ilgilenmesi gereken gladyatör vardı. Ya Galyalı köle kırılan kemiklerinden dolayı saçmaladıysa ve Crassus daha küçük bir ayak takımının peşindeyken gladyatör Roma üzerine yürürse ne olacaktı? Fakat bu alınması gereken bir riskli ve soğuk kısılmış gözlerle Lucania gölü kıyısındaki yanan köyleri seyreden Crassus da aldı. Şimdi oturmuş kölelerin yaman bir gayretle ikinci keredir saldırısını geri püskürtüşünü, bozguna uğramış adamlarının dalga dalga geriye doğru koşturmasını izliyordu. İkinci keredir ama gözlerini kaldıran Crassus kuzey yönünde alçak bir toz bulutu gördü. Ona bunun gölün etrafını dolaşan ve aşağı doğru köle kampına başka bir yönden saldırmak üzere ilerleyen 14. ve 7. lejyonlar olduğunu ilettiler. Toz bulutunu köleler de görmüşlerdi ve nedenini tahmin ediyorlardı. Tribünüsleri bir zamanlar bir berber, bir çiftlik kölesi, bir sirk temizlikçisi hızla bir konseyi topladılar. Karar çok çabuk çıktı. Kampı toplamalı ve Cuneus biçiminde hücuma kalkmalıydılar. Böylece iki kere, ikincisinde Romalı lejyonları bulundukları yere taarruza geçmişlerdi, bunu denediler. Fakat daha şimdiden kölelerin 1000 kadarı ölmüştü ve bazıları öldüğü söylentisi yayılan Gannicus için feryat ediyordu. Ve adamlar ok başı Cuneus düzenini bozdular ve Romalı mızrakları karşısında tereddüte düştüler. İşte o zaman Crassus süvarisine köle kampına saldırı işareti verdi. Ancak üçte bir kadarı çıkabildi köle mevzilerinde yaşanan arbedenin arasından. Ama süvari hücumu kendinden bekleneni de yerine getirmişti. Kölelerin merkezi darmadağın olmuştu ve yaralı bir hayvan gibi Cuneus göl kıyısı boyunca çarpışmayı sürdürmeye çalıştı. Bu süre zarfında Castus lejyonunun kumandasını ele almış, soğukkanlı ve hızlı bir şekilde dağılmaya yüz tutan Galyalıları bağırarak, küfrederek gayrete getirip Cuneus mızrak başı düzeninde tutma çabasına koyulmuştu. Gannicus'un öldüğüne inanıyordu ve içinde çok az umut taşıyan bir öfkeyle bir planı olmadan dövüşmeye devam ediyordu. Arkada Crassus'un sayısı azalmış atlısı saldırıya geçmek üzere tekrar geri dönüyordu. Ve nihayet 14. lejyon 3 başarısızlığın acısının intikamını almaya koyuldu. Köle Cuneus'un hamlesiyle lejyon kuşatan bir makas biçiminde iki yana açıldı. Ardından kalkanlar indi, ufak tefek esmer lejyonerler hızlı bir koşuyla kapandılar Castus'un sarsılmış saflarının üzerine. Galyalılar kılıcını savuran genç, güzel başlı ve ümitsiz önderlerini gördüler bir an. Sonra bir Romalı üzengisinin üzerine sıçradı ve onu saçından yakaladı ve Castus kılıcını savurup onu yere sermeye çalışırken Romalı gladyusunu hafifçe kaldırdı ve Galyalı'nın boynuna özenle soktu. Sonra kılıcı geri çekti ve Castus'un saçından asılarak bir daha sapladı. Baş neredeyse boyundan ayrılmıştı. Böylece Castus öldü. Ardından makas Cuneus'un başına kapandı ve Galyalıların düzeni tamamen bozuldu. Fakat yine de kama biçimindeki küçük kümeler halinde orada burada dövüşmeye devam ettiler. Bir süre sonra Romalılar geri çekildi ve Sagittari ve sapancıları kölelerin üzerine ok ve taş yağdırmaya başladı. Özellikle taşlar yağmur gibi iniyordu. Şimdi uzun boyları ve beyaz göğüsleriyle kadınlar da dövüşüyordu erkeklerinin yanında ümitsizce. İri yarı bir Galyalı kadın bir pilum ve bir Romalı kalkanı kuşandı ve kendisi de yere devrilmeden evvel 4 lejyoneri hakladı. Bir diğeri Brennus'un kardeşinin kadını genç ve hızlıydı. Kollarında çocuğu savaşın karmaşası boyunca koştu ve Romalı makasını bir noktasından yarıp çıktı. Neredeyse köy duvarının korumasına ulaşmayı başarıyordu ki bir sapancı savurdu, havada ıslık çalan ve kadının kafasını parçalayan bir gülleyle onu öldürdü. Galyalıların ölüm halkasından haberleri yoktu. Cermenler bunu umutsuz vakitlerde kurarlardı ve şimdi de kurdular o ormanların büyük şiltronlarını. Bu düzen karşısında Romalı saldırıları bir süre için başarısız kaldı. Derken sayısal büyük üstünlük karşısında halkalar kırıldı ve lejyonerler keyifle katliama koyuldular. Fakat tam Crassus şiltrunların arkasına yüklenmek üzere atını çevirdiğinde bir bağırtı yükseldi ve adamlar gözlerini yukarı çevirdiler. Ve tepelerin üzerinde parlayan yeni alemleri gördüler. Spartaküs'ün yılanlı alemlerini. 5. Kısım. Krasus lejyonlarını yüz geri çevirdi fakat Trakyalı dinç Bitinyalılarını saldı onların üzerine. Romalı saflarına bir kama gibi daldılar. Spartaküs elinde baltası çarpışmaya bizzat önderlik ediyordu. Krasus lejyonları sağlam halde çekebilmeyi hesap ederek bu sinatörlerine geri çekilme borusu çaldırdı. Fakat gladyatörün savaş becerisi karşısında hesapları bir kez daha alt üst oldu. Spartaküs ard arda köle sıraları gönderdi Romalıların üzerine. Her sıra sadece birkaç dakika savaştıktan sonra çark edip uzaklaşıyordu. Hiçbir birlik tutulamazdı bu tür bir saldırı veya bu tür bir taktik karşısında. 14. lejyon dağılıp kaçmaya başladı. Trakyalıların amansız takibi altında, Romalıların geri kalanı uygun bir düzen içinde çekildi. Muharebe Spartaküs'ün olacaktı. Aynen bir vakitler Pirhüs'ün olduğu gibi. 18 bin Galyalı ve Çermen'in ancak 3 bini sağ kaldı. Diğerleriyle beraber Kastüs de ölüp gitti. Söylendiğine göre Kastüs Spartaküs'e aşıktı ve onu asla bilmedi. Ve Gannicus gladyatörden nefret eden Gannicus uykusunda öldürüldü.